Merhabalar. Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin 65. bölümüne hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce bir ricam olacak ruh sağlığı profesyonellerinden. Benim bir çalışmam var, akademik bir çalışma ve bununla ilgili ruh sağlığı çalışanlarının katılımına ihtiyacım var. Podcast'in açıklamalarına link bırakacağım. 8-10 dakika sürüyor, psikanalizle bir ilgisi yok. Ama ruh sağlığı çalışanlarına yönelik bir çalışma olması açısından desteklerinize ihtiyacım var. Eğer doldurabilirseniz vakit ayırıp çok çok memnun olurum. Peki şimdi semptomla ilgili konuşmaya başlayayım. Çok önemli bir konu semptom. Ve Tuğba'nın son 3 bölümde anlattıkları da hakeza çok önemli ve değerli toplu. Çünkü şöyle, bütün bu olan bitenden şunu çıkarsamışsınızdır diye düşünüyorum. Psikanaliz açısından semptom ortadan kaldırılması gereken bir oluşum değil. Ne demek bu? Yani biz hep semptomlar var olsun, sonsuza kadar semptomlar acı vermeye devam etsin gibi mi düşünüyoruz? Hayır, tabii ki öyle değil. Bu saçmalık olurdu. Ama mesele şu, psikanalizin semptomla ilişkilenmesi farklı. Bir kaygı durumunda, bir depresyon durumunda, bir panik atak durumunda çabucak bu durumdan hastayı, analizanı, danışanı çıkarmak yerine bu durumu ortaya çıkartan gelişmeleri anlamlandırmaya çalışmak ve bu yolla bu semptom üzerinde bir operasyon gerçekleştirmek amaç. Bunu şöyle düşünün, çok basite indirgeyeceğim. Diyelim başınız ağrıyor. İki seçeneğiniz var en az. Bir tanesi ağrı kesici almak ve bu semptomdan kurtulmak. Bir diğeri de bir hastaneye gidip, bir nöroloğa başvurup bu ağrıya neden olan sebebi anlamaya çalışmak, araştırmak. Genelde tercih ettiğimiz şey birinci seçenek. Ne oluyor da ikinci seçeneğe doğru insanlar yöneliyor? Bunun farklı bir takım psikolojik nedenleri olmakla birlikte bunları bir kenara bırakıyorum. Eğer başınız sürekli ağrırsa, ısrar ederse bu ağrı ve artık ağrı kesicilerle vesaire durduramayacağınız bir noktaya gelirse kalkıp bir nöroloğun kapısını çalabilirsiniz. Dolayısıyla aslında burada iki tane önemli nokta hemen ön plana çıkıyor. Bir tanesi şu, bir semptomun ortadan kaldırılması mı önemli? Yoksa o semptomu ortaya çıkartan mekanizmaları mı anlamak ve o mekanizmalara müdahale etmek mi önemli? Çünkü başınız birçok sebepten dolayı ağrıyor olabilir. Çok basit bir stresörden de kaynaklanıyor olabilir bu ağrı. Bir beyin tümöründen de kaynaklanıyor olabilir. Yani mesele sadece semptomu ortadan kaldırmaksa ağrı kesici iş verebilir. Ama mesele bu semptomun kökenini anlamaksa bir takım ileri tetkikler, zaman ve para gerekebilir. Bu tabii işin bir boyutu. İkinci boyutu da şu. Her başınız ağrıdığında da nöroloğun kapısını çalmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani umarım. O zaman bir nöroloğa başvurmak için bu semptomun sizi bir nöroloğa getirecek düzeye gelmesi gerekiyor. İşte bu da Tuğba'nın da son bölümde özellikle bahsettiği tekrarlama boyutu. Öyleyse iki şey söyleyebiliriz. Psikanalizin semptomla ilişkilenmesi şu şekilde. Eğer bir semptom varsa bir şeyler aksıyor demektir. Bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Söz konusu olan çatışan bilinç dışı fikirler var demektir. Çünkü hatırlayın Freud semptom için compromise formation diyordu. Yani uzlaşma oluşumu. Neyin uzlaşması? Bir uzlaşı olması için en az iki tane taraf gerekiyor. Neyle neyin uzlaşması? Hangi tarafla hangi tarafın uzlaşması? İşte birbiriyle çelişen, birbiriyle ters düşen en az iki fikrin uzlaşması. Tuğba'nın son bölümde anlattığı vakayı hatırlarsak, bu kadın bir yandan kendisine kötü davranılmasından haz duyarken, bir yandan da şundan şikayetçiydi. Bu haz, bu durumda olmaktan duyduğu haz, onun ideal egosuyla müthiş bir karşıtlık içerisindeydi. Yani semptom işte tam olarak bu anda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla psikanaliz açısından bir semptom gördüğümüzde ona çabucak ortadan kaldırılması gereken bir şey gibi değil, o kişinin hakikatine dair bir mesaj taşıyan bir oluşum olarak yaklaşırız. Burada söz konusu olan şey, bir öznenin ötekiyle ve dille karşılaştığında kendisinde ortaya çıkan çıkmazları ele alma girişimidir. Yani semptom aslında özne ile öteki arasında, öznenin kendi bedeniyle ötekinden buna gelen yasaklar arasında, öznenin kendi arzusuyla ötekinin arzusu arasında bir uzlaşma bulmayı amaçlayan bir oluşumdur. O yüzden semptom bir psikanalist için bir pusuladır. Semptom olmazsa bir psikanalizden de bahsetmek mümkün değildir. Çünkü semptom olmazsa kimse kalkıp da sizin kapınızı çalmaz. Yani bir takım entelektüel merakları olabilir bu kişinin. Ama orada da bir semptom yoksa birkaç seans sonra oradaki merak söner gider. Dediğim gibi semptom olmazsa kalkıp da kimse sizin kapınızı çalmaz. Benim bir takım sorunlarım var, beni dinler misiniz demez. Semptom psikanalizin ortaya çıkmasını sağlayan en temel oluşumdur. Diğer bir nokta da şu, hepimiz hayatımızda bir takım sorunlar, problemler yaşıyoruz. Ama bu sorunlar, bu problemler çoğu zaman bir psikanaliste gitmemize, bir terapiste gitmemize neden olmuyor. Acı çektiğimizi iddia ettiğimiz, bize bir takım sorunlar yaşattığını iddia ettiğimiz bu semptomlar bizi bir terapistin kapısına bir türlü götürmüyor. Hatta şöyle, bunu da Tuğba çok güzel ifade etti. Semptomu olmayan bir insandan bahsetmek neredeyse mümkün değil. Ama birçok insan semptomuyla bir barış içerisinde, bir huzur içerisinde hayatını sürdürüyor. Tabii bu paradoksal bir ifade, değil mi? Yani insanlar acı çekiyor. Bir insan acı çektiği şeyle nasıl bir barış içerisinde, nasıl huzur içerisinde kalabilir? Bu çok çok önemli ve çok çok zor bir soru. Düşünün, örneğin özellikle meslekten olan kişiler şu tarz şeyleri çok duymuşlardır. Özellikle öğrencilerken ya da mesleğe başladıktan sonra şöyle şeyler söyler. Etrafındaki akrabaları, eşleri, dostları, sen master tezini gel bizim ailede yap. Sen uzmanlığını gel benim üzerimde yap. Değil mi? Ne kadar tanıdık geliyor meslektaşlara. Peki madem bu kadar sorununuz var, hem bireysel olarak hem aile olarak, neden kalkıp bir terapiste gitmiyorsunuz diye sorduğunuzdaysa size binlerce farklı cevap verirler. Ama aslında psikanalitik açıdan baktığımızda burada söz konusu olan mesele çok daha giriftir. Bu kişi ya da bu kişiler her ne kadar semptomları onlara acı veriyor olsa da semptomlarından aldıkları bir haz, bir tatmin de söz konusudur. Ve bu haz, bu tatmin acıdan büyük olduğu müddetçe bir psikoloğun, bir psikiyatristin, bir danışmanın, bir terapistin kapısını çalmazlar. Bir anlamda bu semptomlar onların kimliği gibidir. Onları toplumun diğer bireylerinden, toplumdaki diğer ailelerden ayıran en biricik, en unik, en eşsiz özellikleri gibidir. Ve Lacan'ın belirttiği üzere semptom onların keyif almayı bildikleri tek yoldur. Bakın bu çok provokatif bir ifade. Ama çok çok da önemli, çok çok da kritik bir ifade. İnsanların semptomlarına ne kadar yapıştıklarını, onu bırakmamak için ne kadar çabaladıklarını görmeniz için klinisyen olmanıza bile gerek yok. Hayatınızda vardır böyle insanlar. Çok barizdir sorunu, ortadadır. Ona söylediğinizde size binlerce farklı gerekçe sunarlar. İşlerin neden öyle yürümek zorunda olduğuna dair. Neden o hale geldiklerine dair. Bunu değiştirmeleri için onları telkin etmeye çalıştığınızda, bununla ilgili herhangi bir adım atmaları için onlara bir yol göstermeye çalıştığınızda çeşitli tepkilerle karşılaşırsınız. Ama bu tepkiler çoğu zaman negatiftir. Yani sizi dinlemezler, kulak arkası ederler söylediklerinize. Peki, güzel. Bunları böyle teorik olarak söylüyoruz da nasıl yani? Bir insanın semptomundan keyif alması, bu acı çektiği oluşumdan, ona sıkıntı veren oluşumdan keyif alması ne demek? İşte bu soruya verilebilecek en bilindik, en takip edilebilir yanıtlardan bir tanesini bize histerik kadınlar sağlıyor. Şöyle, düşünün. Annelerinizden, teyzelerinizden, kuzenlerinizden bilebileceğiniz bir şey. Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. 3 tane kadın kocalarını bir şekilde yatağa yollamışlar. Gece 12, evin balkonundalar, ışıklar kapalı, önlerinde Türk kahveleri ya da artık sınıfsal durumuna göre şaraplar, sigaralar yakılmış ve birbirlerine çektikleri acıların ne kadar büyük olduğunu anlatıyorlar. Yani bu sahne eminim birçoğunuza hiç yabancı gelmiyordur. Kocalarından şikayet ederler, kocalarının onlara ne kadar büyük acılar çektirdiğinden, neler neler yaptığından bahsederler. Kocasının ailesinin ne kadar kötü insanlardan hemhal olduğundan bahsederler. Vesaire vesaire. İşte bu acı çeken bir özne olmaktan alınan keyif, kurban olmaktan alınan keyif, onları tekrar tekrar bir araya getirir. Onları tekrar tekrar bu konular üzerine konuşmaya, bu konularla ilgili deyim yerinde ise yarışmaya iter. İşte burada çok önemli bir haz var, çok önemli bir keyif var. Ama bu işte jouissance dediğimiz şey, Lacan'ın jouissance olarak adlandırdığı şey işte tam olarak bu. Burada bir keyif var, bir haz var ama müthiş bir maliyetle geliyor. Çok büyük bir maliyetle geliyor. Büyük bir acıyla geliyor. Yani gece 12'den sonra iki tane kadına kendinizle ilgili şikayetleneceksiniz diye ömür boyu bir adamı çekmek çok çok büyük bir maliyet. Değil mi? Çünkü hayat başka birçok keyif ve haz sunuyor. Ama özneler çoğu zaman bu diğer keyif yollarından, diğer haz yollarından kendilerini mahrum bırakıyorlar. İçinde yaşadıkları koşullar ne olursa olsun, somut şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, öznenin her zaman bundan bir çıkış yolu var. Bu da işte psikanalizi mümkün kılan şey. Çünkü bu çıkış olmasaydı hepimiz bir tür otomat, bir tür makine olurduk. Ama öyle değiliz. Psikanaliz açısından baktığımızda özne her ne kadar simgesel ve dil tarafından belirlenmiş olsa da onun bir çıkış yolu kesinlikle ve kesinlikle vardır. Ve semptom bu çıkış yolunun ta kendisidir. Eğer bir özne semptomuyla ilgili, onda rahatsızlık uyandıran şeyle ilgili sorumluluk almayı kabul ederse, bununla ilgili benim de yapabileceğim bir şeyler olmalı diye bir düşünce geliştirirse, işte bu belirlenmişlikten, ötekilerle olan ilişkide yaşadığı bu acılardan bir miktar ya da büyük ölçüde kurtulabilme imkanı da bulur. Çünkü hiçbir pratik, ne psikanaliz, ne psikoterapi, ne de başka bir şey, kalkıp da sizin annenizi, babanızı, kocanızı, eşinizi, dostunuzu düzeltemez. Düzelttiğini iddia eden yöntemler var. Ama onlara kanmayın, olur mu? Eğer bu podcast serisini buraya kadar dinlediyseniz eminim ki kanmıyorsunuzdur. Bu yüzden işte bir semptom özneye içinde bulunduğu bu acılı hazdan, bu jouissance durumundan çıkma imkanı verir ve bu jouissance'la yetinmeme şansı tanır. Sizi yıllar boyunca aynı yanlışların peşinden koşmaktan, aynı ilişki türlerinin içerisine hapsolmaktan, aynı sorunlardan muzdarip olmaktan kurtarma potansiyeline sahiptir. Bir semptom olmazsa bunları görmeniz de pek mümkün olmaz. Çünkü semptom size şu soruyu sordurtur. Ya burada ne oluyor? Bana ne oluyor? Niye bu şeyler böyle? Ve işte semptom özneye müthiş bir imkan da tanır. Bu imkan hayattan alınabilecek başka keyiflerin, başka zevklerin, başka hazların olabileceği Ve tek yolun, semptomun verdiği o cılız haz, maliyetli keyif olmadığını bize göstermesidir. Ama dediğim gibi birçok özne bu cılız hazla, bu maliyetli keyifle yetiniyor. Hayatlarını bu hengame içerisinde, bu döngü içerisinde, bu tekrarlama içerisinde geçiriyor. Zaten semptomların tekrarlamasının nedeni de bu. Yine Lacan'ın sözüne dönersek, bu öznenin keyif almayı bildiği tek yol. Bu yüzden tekrar tekrar aynı yola, aynı pete giriyor. Ama işte bir psikanaliz ya da iyi yapılmış bir psikoterapi, özneye hayatta başka imkanların, başka fırsatların olabileceğini de gösterir. Ama bu sözel olarak göstermek değil. Bu elinizle işaret etmek, ona bir takım tavsiyeler vermek değil. Bu o özneye ait bir yolun inşa edileceği bir sürecin içinden geçmekle mümkün olan bir durum. Öyle kolay değil yani. Bu tekrarlamayı, bu jüisansı bırakmak. Çünkü o sizin varlığınızla ilgili bir boyut. Bir kişinin, bir insanın, bir öznenin kendi varlığıyla ilgili bir boyutu elinden bırakması hiç kolay bir şey değil. Bu yüzden de psikanaliz ya da psikanaliz kökenli terapiler uzun sürüyor. Çünkü bilinç dışınız o semptoma yapışmış bir halde. Onları birbirinden ayırmak, onları mesafelendirmek, başka bir tür haz imkanı, keyif imkanı yaratmak hiç kolay bir şey değil. Son olarak bir şey daha değineceğim. Psikanaliz semptomla ne yapar? Bu soruyu Tuğba da sordu. Birçok şey yapar ama tek bir şey yapmaz. Onu tümüyle ortadan kaldırmaz. Bir psikanalizin sonucunda semptomsuz bir özne ortaya çıkmaz. Çünkü semptomsuz bir özneden bahsetmek mümkün değildir. Öznenin özne olabilmesinin koşulu bir semptoma sahip olmasıdır. Ama bir psikanalizin sonunda daha az acı verici ve hayatı yaşamak konusunda farklı imkanlara izin veren, yol açabilen bir semptomun ortaya çıkması mümkündür. Yani semptomun ortadan kalkması değil, semptomun dönüşmesi, öznenin lehine dönüşmesi mümkündür. Bu ne demek? Bu bence hala büyük bir soru. Bunun ne demek olduğunu anlatmak zor. Ama daha kolay bir yöntemi var. Deneyimlemek. Ama bu da her öznenin kendi kararı. Tuğba'nın anlattığı semptom dosyası benim de bu son bölümümle birlikte kapanıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren ben obsesyonel nevroz konusunu ele alacağım. Ve semptom dosyamızda da bağlantılı bir dosya olacak. Haftaya görüşmek dileğiyle.